Ayrım 5. Gözlerini kırpıştıran adam. Her şey genç Pomeranz'ın evlendiği gün başladı. Düğünden önce damadın babası Doktor Pomeranz bir hafta süreyle her gün telefon ederek törene katılmamı rica etti. Çünkü oğlu ben gelmezsem evlenmeyeceğini söylemişti. Gelini de çok istemişti gelmemi. 10 dakikalığına olsa bile. Gitsem bir türlü, gitmezsem bir türlü. Yahu genç Pomeranz'ın düğününden bana ne? Doktor Pomeranz'ı hemen hiç tanımıyorum. Bir keresinde Yugoslav elçisinin evinde karşılaşmış, gazetede yazdığım siyasal yazılar konusunda sohbet etmiştik, o kadar. Düğünlerde felaket sıkılırım diye içimi döktüm eşime. Konuklardan kimseyi tanımam, herkesin arasında aptal gibi dolaşıp dururum. Ne yapsam da gitmesem. Eşim kısa bir süre düşündükten sonra zor durumlarda acele çözüm yolları bulmaya yatkın bir zekaya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi. Rica etmişlerse dedi gitmelisin. Gerisini anlatmaya bilmem gerek var mı? Tören beklediğim gibi süslü bir düğün salonunda yapıldı. Doktor Pomeranz'ın benim kim olduğum konusunda en ufak bir fikri olmadığı belliydi. Damat elimi beni ilk kez görüyormuşçasında yüzünde şaşkın bir ifade ile sıkmış, gelin ise kimin nesi olduğumu anlamaya çalışmamıştı. Sonra masaya geçtik ve o sırada gözlerini kırpıştıran adamla karşılaştım. Yanımda oturan adam göz kapaklarını oynatıp duruyordu. Tiki vardı yani. Yanılmıyorsam aramızda hiç konuşmadık. Bir ara benden tuzluğu uzatmamı rica etti, ben de galiba verdim. Her şey gerçekten sıkıcıydı. O gece meydana gelen en neşeli olay damadın kalkarken kırmızı şarap dolu bir bardağı gelinin üzerine dökmesiydi. Herkes gelinin etrafında koşuşurken kargaşalıktan yararlanarak salondan kaçıp dışarıdaki temiz havaya karıştım ve bütün Pomeranzlar ile düğünlerini unutuverdim. Ne işim vardı benim törende? Aradan 6 ay geçmişti. Bir gün milli piyango gişesinden çalışmadan zengin olmak düşüncesiyle bir bilet alıyordum. O sırada gişeye bir adam yaklaştı. Satıcı biletimi uzatırken yeni gelen beni şöyle bir süzüp, ''Gençlerden ne haber?'' dedi. ''Ne bileyim ben?'' ''Özür dilerim, anlayamadım beyefendi. Hangi gençlerden söz ediyorsunuz?'' Adam gözlerini kırpıştırmaya başlayınca anılarım tazelendi. ''Evet.'' Bu genç Pomeranz'ın düğününde gördüğüm yaratıktı. Gayet nazik cevap verdim. Onlardan hiçbir haber alamadım. Zaten aramızda herhangi bir akrabalık bağı yok. Benim de yok dedi gözlerini kırpıştıran adam. Yanılmıyorsam kırmızı şarap gelinin giysisinin üzerine dökülmüştü. Evet evet evet diye onayladım. Genç Pomeranz dökmüştü. Umarım şimdi her şey yolundadır. Bunları söyledikten sonra adamın yanından hızla uzaklaştım. Kendileriyle konuşmam için bir neden olmayan insanlarla konuşmaktan hoşlanmam. Bir düğünde karşılaştık, iyiydi, güzeldi. Şimdi yeter, bitti. Geçmiş günlerin anılarını hep içimizde mi taşıyacağız? Anında gözlerini kırpıştıran adamı belleğimden siliverdim. Tam dolmuşa bindiğim o cumartesi gününe kadar. Yanımda bir karı koca oturuyordu. Tek kelime konuşmadan birkaç durak yol almıştık. Ama daha başından yanımda Pomeranz'la ilgili bir kimsenin oturduğunu görmüş, daha doğrusu hissetmiştim. Düğün konusunda yeniden ayrıntılara girmek niyetinde değildim. Yıldırım iziyle sokakları sayıp Mugrabi durağından ne kadar uzakta olduğumuzu saptamaya çalıştım. Ne var ki alın yazımızı değiştiremezsiniz. Rambam sokağının köşesine vardığımızda yanımdaki yüzünü benden yana çevirdi. İşte o sırada hayatımın yanlışını yaptım. Adam bakışlarını bana dikti ve kimliğini bildirmek için gözlerini kırpıştırdı. Bu gerginliğe daha fazla dayanamayarak boşaldım. İyi günler dedim, nasıllar? Tam o anda evet tam nasıllar dediğim anda adamın ne beni ne de düğünü anımsamadığını anladım. Ama aptalca tutumum ona her şeyi hatırlatmıştı. ''Evet, evet, evet.'' dedi. ''Adları neydi? Pomeranz mı ne? Düğünden beri görmedim onları. Sizi eşimle tanıştırayım.'' ''Eşine memnun oldum.'' dedim. Gözlerini kırpıştıran adam da ona genç Pomeranz'ın düğününde nasıl tanıştığımızı anlattı. ''Hatırlıyor musun?'' diye sordu şarap. ''Evet.'' dedim. ''Dökülmüştü hani. Yanılmıyorsam şarap kırmızıydı. Gelinin giysisini lekelemişti. ''Şimdi nasıllar? Her şey yolunda gidiyordur tabii.'' ''Evet, evet, öyle zannediyorum.'' Oh oh pek memnun oldum. Akıcı sohbetimiz burada kesildi. Çünkü bu arada artık ihtiyarlamış olmaları gereken o genç çiftten başka üstünde konuşabileceğimiz ortak bir konu yoktu. Neyse ki Mugrabi durağına vardık ve o kabusu yaşayanlar kaçışarak evrenin dört bir yanına dağıldılar. Bu olayın üzerinden durgun denebilecek birkaç yıl geçti ve olay tümüyle aklımdan silindi. Kudüs'e gitmek üzere trene bindiğim güne kadar. Alın yazım buna göre düzenlenmişti sanki. Olayı hatırladıkça sırtımdan soğuk terler dökülüyor. Trene binip hemen hemen boş bir kompartımana girdim ve koltuğa yerleştim. Tren düdüğünü öttürüp hareket etti. Kafamı kaldırdım. Bir de ne göreyim? Tam karşımda oturuyor. Baş başayız. Ta Kudüs'e kadar yolumuz var. Ha ha dedi. Gençlerden ne haber? Adlarını o da hatırlamıyordu artık. Bilmiyorum diye cevap verdim. Onları hiç görmem zaten. Ben de. Kompartımana boğucu bir sessizlik çöktü. Tekerleklerin sesi saatli bir bombanın tıkırtısını andırıyordu. Kudüs yolu 2 saat çeker. O sırada fark ettim. Ben de gözlerimi kırpıştırmaya başlamıştım. Şarap diye fısıldadı karşımdaki. Şarap hatırlıyor musunuz? Evet gelinin. Kırmızı. Döküldüydü. Birden yerimden kalkarak özür dilerim dedim. Köpeğime bir bakmam gerekiyor. Kompartımandan fırlayıp son vagona kadar koştum ve ateşleri içinde yanan başımı yasağa rağmen pencereden çıkartarak derin derin nefes aldım. Ülkemize özgü bir umursamazlıkla akıp giden ağaçlara, çayırlara bakarak neden bu adamla hep bu konuda konuşmak zorunda kalıyorum diye söylendim. Neden rastlaşıyoruz hep? Bir düğün töreninde meydana gelen bir olay yüzünden yaşantımız boyunca çekecek miyiz? Kompartmana döndüğümde gözlerini kırpıştıran adam yoktu. Ben kaçtıktan sonra o da sığınacak bir yer aramaya çıkmıştı herhalde. O günden sonra dikkatli davranmaya karar verdim. Bir özel otomobil satın alıp yalnız onunla seyahat etmeye başladım. Pastahanede daima direğin arkasında oturdum ve bir daha başkente gitmedim. Buna rağmen bir keresinde sokakta gözlerini kırpıştıran adamla karşılaştım. Hemen en yakın binaya girerek en üst kata çıktım ve kendimi çamaşırhaneye kilitledim. Çünkü bir kez daha bana gençlerin ne durumda olduklarını sorarsa Allah canımı alsın onu yani elimden ne çıkar bilmiyorum. Geçen gün benim için artık her şeyin bitmiş olduğunu anladım. Oğlum Rafael ile buz revüsüne gitmiştik. İyi bir baba olduğumdan temkini elden bırakmamıştım. Bakın neler oldu. Sandalyeme yayılmışım. Rafi dizlerimin üstünde, her şey yolunda. Artık etrafına ilgi gösterecek yaşa gelmiş olan oğlum, sağında solunda arkadaşlık edecek birini arıyor. Özellikle sağ tarafta babasının yanında oturan bir akranıyla yakın ilişkiler kurmakta. Oğlumun toplum içinde bulunması, kendini kabul ettirmesi beni hoşnut eder. Sağ yana şöyle bir göz attım. Amanın, çocuk, evet çocuk, gözlerini kırpıştırıyor. Bir saat süreyle başımı kaldırmaya cesaret edemedim. Ama gösterinin 2 bölümünü ayıran o acımasız arada ağır kuşkularım dağılıverdi. Babası oydu. Önceleri tanımamazlıktan geldim ama bu kez kendisini tutamayan o oldu. İyi akşamlar diye fısıldadı. Yüzü sapsarıydı. Nasıllar? Eyvah anahtarlarım diye haykırıp dışarı fırladım ve iri bir gece bekçisinin arkasına saklandım. Bütün vücudum titriyordu. Oğlum beni uzunca bir aramadan sonra buldu.
Baba, yeni arkadaşın babasının seni tanıdığını söyledi. Bir düğünde tanışmışsınız. Baba, kırmızı şarabın gelinin üzerine döküldüğü doğru mu?
Tanrı'ya sessizce dua ettim. Pomeranzların laneti artık yaşamım boyunca üzerimde kalacak. Bu lanet korkunç bir miras olarak kuşaktan kuşağa, oğuldan oğula, torundan torunun oğluna, kıyamete dek geçecek. Tanrı taksiratımı affeylesin. Amin. Bir gün saat 4:15 kala. Arbin Kaveven konuşmadan oturuyor, kahvemizi karıştırıyoruz. Saat 4:15 var, öğleden sonra olması ihtimali büyük. Ölü bir gün. Rüzgar Dizengoff Caddesi'nin gürültüsünü taşıyor. hatırı sayılır bir hamsin esmekte. 2 haftadır mektup yok. Boğucu bir sıkıntı bizi her zamankinden çok rahatsız ediyor. Arvinka gözlerini kahveden ayırmadan mırıldandı. Neden solaklar için fincan yapmazlar? Yani sapı öbür yanda olan bir fincan. Tanıyor musun onları? Böyle şeyler onları ilgilendirmez. Nasıl olsa böyle de satılıyor. Arvinka içini çekti. 5000 yıldır aynı sıkıcı fincanlar. Dış görünüşünü bozmamak için sapını içine koymayı düşünmediler mi hiç? Hayır, hiç düşünmediler diye cevap verdim. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Arvinka kahvesinden bir yudum aldı. Küçük şeylere hiç dikkat edilmiyor, üzerlerinde hiç durulmuyor diye mırıldandı. Toplu iğneyi düşün. Dünya üzerinde her dakika en az 100.000 kişinin eline iğne batıyor. 2 ucu başlı iğneler yapılsa kimsenin eline batmaz. Kuşkusuz dedim. Örneğin keller için dişsiz tarak yapılabilir. Kusura bakma ama bu fikrim biraz çocuksu. Sustum. Bana dokunulursa sümüklü böcek gibi kabuğuma çekilirim. Saçma sapan şeyler söylemenin zamanı değil diye çıkıştı Arvinka. Ben yapılabilir şeyler üzerinde duruyorum. Örneğin plastikten kepek. Yeni çıktı. Pek az miktarda saçına serpiyorsun, o kadar. Yapma olduğu hemen anlaşılır. Aksine... Büyüteçle baksan gerçeğiyle yapmayı ayıramazsın. Malzeme devrimi çağında yaşıyoruz dostum. Camdan yapılmış şapkayı duydun mu? Hayır, niçin camdan yapılıyor? Düşerse kaldırmaya gerek kalmasın diye. Bu bana akla yatkın geldi. Anlaşılan insanlık yerinde saymıyor. Arvinka'ya sordum. Üst yanında da 4 tane ayağı olan dolaba ne dersin? Arvinka şaşkınlıkla baktı. Bana hiçbir zaman layık olduğum değeri vermez. Düşünceli düşünceli söylendi. Üstünde 4 ayak bulunan bir dolap mı? Anladım. Üstü tozlanırsa dolabı ters çevirirsin. Değil mi? Bu tür ev eşyaları çok kullanışlı oluyor dedi Arvinka. Örneğin uzun zamandır sert bir maddeden yapılmış yuvarlak bir mendil arıyorum. Katlamaya gerek kalmasın diye mi? Ya, benim de buna benzer bir buluşum var diye sırrımı açıkladım. Patentini almayı düşünüyorum. Neymiş? Pantolon lambası, erkekler için yapılmış bir elektronik aygıt. Pantolonun düğmelerinden biri açılırsa küçük bir ışık yanıp sönmeye, bir de zil çalmaya başlıyor. Arvinka gözlerini şaşkınlıkla kırpıştırdı. Benden böyle bir şey beklemiyordu. Kıskançlıktan sesi kısılmıştı sanki. Senin lambalar biraz karışık. Bana profesörün guguklu saat tuzağını hatırlatıyor. Tuzağı guguklu saatin kapısının önüne koyuyorsun. Kuş o sinir bozucu guguğunu öttürmek üzere çıkınca küçük bir çekiç kuşun kafasına inip onu susturuyor. Ülkemizde kaç kişinin guguklu saati var? Üzülme, yeterli sayıda var. Buyurun. Şimdi de o alındı. Kusura bakmayın ama şu guguklu saat tuzağı bana çok aptalca bir şey gibi geldi. Adam guguğu dinlemek istemiyorsa saati bir saatçiye götürsün, kuşu aldırsın. Tuzağa ne gerek var? Vallahi şöyle oturup konuşabileceğim bir adam kalmadı. Okumuş çiftçinin buluşunu duydun mu diye sordum Arvinka'ya. Karpuz ve pireden oluşan bir derleme. Çekirdeklerden kendiliğinden fırlıyor değil mi? Bu hikaye artık eskidi. Benim Mısır yazı makinesi kombinasyonu bile daha ilginç. Koçanın bir başından öbür başına doğru bir sıra mısır tanesi yiyorsun, ucuna geldiğin zaman zil çalıyor ve koçan geri fırlıyor. Böylece yeni bir sıraya başlayabiliyorsun. Fena değil. Her şey daha rahat bir yaşantı için dedi Arvinka. Bir yerde okumuştum. Amerika'da bir alet icat etmişler. Patates tohumlarını ekiyor, sonra otomatik olarak suluyor, filizlere bakıyor, patatesleri topraktan çıkarıyor, yıkıyor, soyuyor, sonra da oturup yiyor. Dudağımı bükerek, öyle işte dedim. İnsan öneminden kaybediyor. Anlatıldığına bakılırsa Japonya'da satranç oynayan bir elektronik beyin yapılmış. Ben olsam 2 tane alırdım dedi Arvinka. Evde oturup birbirleriyle oynasınlar. Ben de sinemaya giderim. Parayı ödeyip kalktık. Kapıda transistörlü radyo çalan bir dilenciye takıldık. Dünya her zamanki gibi dönüyor. Güneşin altında yeni bir şey yok. Başbakanı kim öptü? Sitzin köyünün kuruluşunun 60. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama töreni zamanında bütün ülkede yankılar uyandırmış ve hatta devrim başbakanı David Ben-Gurion bile bu kutlama törenine kooperatifin ilgilerinin daveti üzerine katılmıştı. Törenden birkaç gün önce Başbakanlık Ben-Gurion'un daveti kabul ettiğini resmen bildirmiş ve bu önemli olayla ilgili bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Ta ki anlatıldığına bakılırsa Rocco ortaya çıkana dek. Her şey kooperatif kurucularından olan Munio Rocco'nun arkadaşlarına yaşantısı boyunca düşlediği şeyi gerçekleştirmek istediğini söylediği gün başladı. Rocco başbakanı görür görmez boynuna sarılıp öpecekti. David'i öyle bir öpüş öpeceğim ki diyordu, sevincinden uçacak. Rocco kooperatifin eski üyelerinden olduğundan törene katılmaması söz konusu değildi. Bununla birlikte sorumsuzcasına yayılan dedikodulardan tedirgin olan kutlama komitesi yaşlı üyeyi kurul önünde açıklama yapmaya çağırdı. Sayın Rokotovski diye resmen sordular. Başbakan ve savunma bakanını öpmek istediğine dair dolaşan söylentiler doğru mu? Rokotovski sıcak bir gülümsemeyle hem de nasıl diye cevap verdi. David'i görür görmez öyle bir öpüş öpeceğim ki. Sayın Rokotovski, Başbakan ve Savunma Bakanı'nın bu davranışı olumlu karşılayacağından emin misin? Rokotovski alınmıştı. Ne biçim soru bu? Yahu biz 50 yıl önce portakal bahçelerinde birlikte çalıştık. Benim kaldığım baraka onunkinden 3 baraka ilerideydi. David sevinçten uçacak, göreceksiniz. Bu nazik konu köyün idare meclisine getirildi. Tartışmalar zorlu geçti. Goborov adındaki üye meclisin ileri gelenlerini kutlamayı kendi çıkarlarına alet etmek ve ileride gerekecek herhangi bir torpil işi için yatırım yapmakla suçladı.
Rokotovski öpecekse diye tehdit etti Goborov, o zaman ben de öpeceğim.
Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Meclis başkanı tokmağını masaya vurarak ''Arkadaşlar, arkadaşlar'' diye bağırdı. ''Herkes istediğini yapma hakkına sahip değildir. Her şeyin bir yolu yordamı vardır. Oya koyalım.''
Korkulan başa geldi ve Munio Rokotovski 4 oyluk çoğunluğu alarak öpme işi için köy adına resmen görevlendirildi. Ancak olay anında herhangi bir uygunsuz duruma yol açmamak için köy sekreterliği başbakanlığa taahhütlü bir mektup yollayarak sorunu açıkladı.
''Saygıdeğer arkadaşlar, üyelerimizden Munio Rokotovski köyün kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen tören sırasında başbakan ve savunma bakanını öpmeyi tasarladığını bize bildirmiş bulunmaktadır. Kısa bir tartışmadan sonra meclisimiz üye Rokotovski'ye bu konuda ilke olarak yetki vermiş ancak bu yetkinin başbakanlığın onayına tabi olduğu da kendisine hatırlatılmıştır.'' Durum böyleyken bize bilgi vermenizi ve teknik açıdan yol göstermenizi rica ederiz. Köyümüzün eski bir üyesinin bu isteğini yerine getireceğinizi umar, saygılarımızı sunarız. Sitzin Köyü İdare Meclisi Üyeleri.
Üye Rokotovski'ye öpme izinin verildiğini bildiren başbakanlık tezkeresi 2 hafta sonra köye ulaştı. Başbakanımızın söz konusu üyeyi pek hatırlayamamasıyla birlikte deniyordu tezkerede, o gün mutlu bir havanın eseceği ve isteğin duygusal yanı göz önünde tutularak öpme işine ilke olarak karşı koymayacağımızı bildiririz. Tezkerede ayrıca öpücüğün uygar ve saygıdeğer bir biçimde verilmesi gereğine de değiniliyordu. Başka bir deyişle Başbakan ve Savunma Bakanı arabasından indikten sonra ve idare meclisi binasına doğru ilerlemeye başladığı zaman Rokotovski'ye sevgi gösterilerinde bulunan kalabalığın arasından fırlamasına ve Başbakan ile Savunma Bakanı'nın yanaklarından öpmesine izin verilecek, ancak bu arkadaşça olacak ve her biri 30 saniyeden çok sürmeyecekti. Tezkerede güvenlik konusuna da yer verilmiş ve idare meclisinden Rokotovski'nin 4 adet vesikalık fotoğrafı ile kimlik belgesi numarası istenmişti. Başbakanlık tezkeresi Sitzin köyünü sevince boğmuştu. Ancak bu sevince ortak olmayan biri vardı. O da sevinci yaratan olayın kahramanıydı.
''Ne münasebet, yarım dakika sürecekmiş.'' diye haykırdı yaşlı üye. ''Alınmıştı. Beni ne sanıyorsunuz? Sepet mi?'' ''Ya David benden ayrılmak istemez, defalarca öpüşmek isterse?''
''Resmi protokol kuralları bunu gerektiriyor.'' diye anlatmaya çalıştılar. ''Her kural kamu düzeyinde tekrar tekrar edinilen tecrübelere dayanır. Her ayrıntı büyük bir dikkatle planlanır ve saplanır. Devir değişti arkadaş. Çağdaş uygarlık düzeyine erişmiş bir ülkede yaşıyoruz.''
Peki iyi dedi Rokotovski. Madem ki öyle vazgeçtim.
Neden vazgeçtin?
David'i öpmekten. Biz portakal bahçelerinde birlikte çalıştık. Benim kaldığım baraka 12'nden 3 baraka ilerideydi. Belki de 2. Eski arkadaşımı istediğim gibi öpemeyeceksem kalsın.
Roko inatçının biriydi. Belki bu yüzden yaşantısı boyunca basit bir köylü olmaktan ileri gidememişti. Meclis üyelerinin fikrini değiştirmek için gösterdikleri çaba sonuçsuz kaldı.
O halde başbakanlıktan niçin özel izin çıkardık diye yüklendiler ihtiyara. Düşün bir kez, başbakan gelecek, arabasından inecek, birinin gelip kendisini öpmesini bekleyecek ve bu işi yapacak kimse ortalıkta görünmeyecek. Doğru bir şey mi bu?
Dahası var, kutlama komitesi üyeleri gazetelere imalarda bulunmuşlardı. Sitzin köyünün kuruluş yıl dönümü kutlamaları sırasında başbakan ve eski bir üye birdenbire karşılaşacaklar ve olay heyecan yaratacak.
Şimdi ne olacak?
Öp Munio, öp diye ricalarda bulunmaya başladılar. Yoksa şart olsun yerine başka birini bulacağız.
Bulun.
Munio Roko herhangi bir kimse ile konuşmayı reddederek evine kapandı. Bunun üzerine meclis üyeleri olağanüstü toplantıya çağrıldılar. Oturum çok sert tartışmalara sahne oldu. Üyelerden Goborov yıl dönümü öpücüğünü verme yetkisinin sırada Rokotovski'den hemen sonra bulunduğunu öne sürerek kendisine tanınmasını istedi. Meclis başkanı ise demokrasi ilkelerine uygun olarak sorunu oylama yolu ile çözümlemeyi önerdi. Bazı üyeler de dışarıdan bu konularda tecrübesi olan birini getirtmeyi düşünüyorlardı. Sonunda bu personel değişikliği konusunda başbakanlığa danışmanın uygun olacağı görüldü ve bu yolda karar alındı.
Saygıdeğer arkadaşlar deniliyordu meclis üyelerinin yazdıkları mektupta. Elimizde olmayan teknik nedenlerden dolayı ziyaret günü başbakanı öpme görevine atanan üyemiz Rokotovski bu görevi yerine getiremeyecektir. Ancak samimi karşılaşmanın heyecanla beklenmesi ve bu uğurda hummalı bir faaliyet gösterilmiş olması göz önünde tutularak köy sakinlerinden yeni bir adayın seçilmesinde bize yardımcı olmanızı rica ederiz. Pek tabii yeni aday önceden kararlaştırılan koşullara göre hareket edecektir.
Bir hafta sonra köye başbakanlığın genç ve enerjik bir temsilcisi geldi. Genç adam bölgeyi gezdi ve köy sakinleri arasında dikkatli bir seçim yaptı. Başka bir deyişle gereken potansiyeli haiz öpücüler arasından uzun boylular ve bıyıklılar ayrıldı. Sonunda sakin görünüşlü ve aynı zamanda partinin bölge örgütünün sekreterliğini yapan bir üyede karar kılındı. Daha sonra köyün haritası üzerinde bazı çalışmalar yapılarak mutlu sekreterin kalabalığın arasından fırlarken izleyeceği yol saptandı ve kağıt üzerinde kesik bir çizgi ile belirlendi. Herhangi bir yanlışlığı önlemek için de meclis binasının önündeki meydana işaretler kondu. Öpme noktasına kireçle bir daire çizildi, depar yeri de bir X ile işaretlendi. Kutlama gününden önce birkaç prova yapıldı ve böylece bütün eksikler giderildi. Mutlu sekretere öpücüğün şiddeti konusunda Başbakan ve Savunma Bakanı'nın ileri yaşı da göz önünde tutularak özel bilgi verildi. Zaman sorunu da çözümlenmişti. Öpme ile görevlendirilen kişi yavaş yavaş 30'a kadar sayacaktı. Başbakanlığın temsilcisi bütün bu işleri büyük bir ustalıkla halletti ve polise talimat verdi.
Başbakan ve beraberindeki kişiler saat tam 11'i 20 geçe gelecekler. Saat tam 12.00'da burayı terk edecekler. Her şeyin yolunda gideceğini umarım.
Planın hazırlanışı sırasında bütün ayrıntılar göz önünde tutulduğundan tören kazasız belasız geçti. Saat 11'i 20 geçe başbakan ve beraberindeki kişiler geldiler. İhtiyar meclis binasına doğru ilerlerken mutlu sekreter kalabalığın arasından fırlayarak ona sarıldı ve yanaklarından öptü. Başbakan gülümsedi ama üstüne atılan adamın yüksek sesle 28, 29, 30 tamam diye kulakları tırmalayan bir sesle bağırması onu rahatsız etmişti. Öpüşme sona erdikten sonra başbakan elinde bir çiçek buketi bulunan küçük kıza doğru resmiyetten uzak bir hava içinde yürüdü. Zaten çevresine toplanan halkın gürültülü sevgi gösterileri hüküm sürmesi öngörülen resmiyeti silip atmıştı. Herkesin paylaştığı bu sevince yalnız bir kişi katılmadı. Munio Rokotovski en arka sırada durmuş, gözyaşları da tutamamıştı. Portakal bahçelerinde birlikte çalışmışlardı ve bu onun öpücüğüydü. Bir daha öpemeyecekti.